Ayrım 5.
Aslında Meksika'ya gitmek istemiyordu ama Meksika'ya gidip geldikten sonra arkadaşlarına gösteriş yapmak hoşuna gidecekti. Hele kocası Meksika'ya gitmeyi hiç istememişti. Gitmeye razı oluşu ailesine bir jest yapmak isteğiyle kültür birikimi sağlamaktı. Gitmek isteyen Mildred'ti ama o da ailesiyle gitmek istemiyordu. Yeni ve değişik kimselerle tanışmak, bu tür dostluklarla kendini yenilemek, değişmek istiyordu. Mildred içinde bastırılamayan fırtınalar olduğunu hissediyordu. Belki gerçekten de vardı. Kimde yoktu ki? Her ne kadar Bernice Pritchard boş inançları olmadığını söylüyorsa da bazı belirtilerden fevkalade etkileniyordu. Daha gezinin başında otobüsün bozulması onu korkutmuştu. Başlarına daha sonra gelecek belaların habercisi saymıştı. Mr. Pritchard'ın huzursuzluğuna karşı çok duyarlıydı. Dün gece Chicoy'ların çift kişilik yatağında uykusuz yatarken kocasının sık sık solumasını dinleyip şöyle demişti. Bittiği zaman heyecanlı bir macera olacak. Seni bu geziyi anlatırken görüyor gibi oluyorum. Çok komik olacak. Galiba diye Mr. Pritchard yanıtladı. Bu ikili birbirinden hoşlanırlardı. Aralarında sanki ağabey kız kardeş ilişkisi vardı. Mr. Pritchard karısının eksiklerini hanımefendiliğinin gereği olarak görüyordu. Karısının ona bağlılığı hakkında hiç kafa yormamıştı. Bilinçaltında onun tepkisiz bir kadın olduğunu biliyor, bu da onu rahatlatıyordu. Sinirli oluşunun, kötü rüyalarının, arada sırada böğrüne saplanan stancının da çok kahve içmesinden, hareketsizlikten kaynaklandığını sanıyordu. Karısının güzel saçlarını beğenirdi. Dalgalı saçları her zaman temizdi. Elbiselerinin tertemiz oluşundan da hoşlanırdı. Hele karısının başarılı ev kadınlığından, yetiştirdiği güzel çiçeklerden dolayı aldığı övgülerden hoşlanırdı. Övünecek bir karısı vardı doğrusu. Hoş, sağlıklı bir de kız yetiştirmişti. Mildred mükemmel bir kızdı. Boylu postluydu. Babasından 5, annesinden ise 12 santim daha uzundu. Mildred annesinin menekşe rengi gözlerini ve bozukluğunu birlikte almıştı. Herhangi bir şeyi daha iyi görmek istediğinde gözlük takardı. Biçimli bir vücudu vardı. Bacakları, bilekleri güçlü ve zarifti. Baldırları ve poposu fazla egzersizden dolayı sert ve düzgündü. Güzel tenis oynardı. Okulun basketbol takımında ortada oynardı. Göğüsleri iri ve sertti. Annesinin fizyolojik eksikliklerini almamıştı. Başından epey macera geçmiş, bunlardan da zevk almıştı. İstediği, ilişkilerinin devamlı bir hale gelmesiydi. Mildred'ın çenesi babasınınki gibi keskin hattıydı. Dudakları dolgun, yumuşak ve masum görünüşlüydü. Kalın, siyah çerçeveli gözlükleri ona öğrenci görünümü veriyordu. Yeni tanıştığı kimselerin onu dansta gözlüksüz görmeleri büyük sürpriz olurdu. Güzel dans ederdi. Adımları belki fazla ölçülüydü ama bunu da devamlı yaptığı spora vermek gerekirdi. Herhalde dansı da dikkatle çalışıyor, pek rahatlayamıyordu. Biraz idare etmeye meyilliyse de güçlü bir partnerle bu kusur yok olabilirdi. Mildred'in inançları da güçlüydü ama değişkendi. Bir takım önemli sorumluluklar yüklenmişti. Babasını tam anlamıyla anlayamıyordu çünkü babası onu sürekli şaşırtıyordu. Babasına mantıklı, akılcı, zekice bir şeyler söylediği zaman onun gösterdiği anlayışsızlık, kalın kafalılık ve düşüncesizlik Mildred'i dehşete düşürmüştü. Bazen de babasından öylesine akılcı bir söz ve hareket gelirdi ki ne yapacağını şaşırırdı. Tam babasını açgözlü, acımasız, köle gibi çalışan bir iş adamı olarak sınıflandırdığı sırada o öyle bir incelik gösterir, düşüncelilik örneği verirdi ki bu olay Mildred'in zihnindeki görüntüyü allak bullak eder, huzurunu kaçırırdı. Babasının duygusal yaşamı hakkında hiçbir şey bilmezdi. Tabii babası da onun duygusal yaşamını bilmezdi. Öyle ki Mildred orta yaşlı bir adamın duygusal bir yaşantısı olmadığı kanısındaydı. Mildred 21 yaşındaydı. 50'sinde bir insanın dış görüntüsü gibi içinin de kuruduğuna inanıyordu. 50'sinde birine aşık olan kadın ya da erkek ayıplanacak bir olaydı Mildred için. Mildred'le babası arasında bir uçurum var desek, annesiyle daha da kocaman bir uçurum var dememiz gerekir. Güçlü istekleri olmayan bir kadının, güçlü istekleri olan kızına yakınlaşması olanaksızdı. Annesiyle kendisini etkileyen bu istekleri paylaşmaya kalkmış, bundan destek göreceğini sanmış ama annesinin anlamsız bakışları, anlayışsızlığı karşısında içine kapanmıştı. Uzun süre kimseyle dertleşmedi. Kendisinin dünyada tek, bütün kadınların da annesi gibi olduğuna inanmıştı. Üniversitede ona buz hokeyi, okçuluk ve voleybol öğreten iri yarı bir kadın önce onun güvenini kazandı, sonra da Mildred'la yatmaya kalktı. Bu şok ancak yumuşak sesli, kıvırcık saçlı mühendislik öğrencisi bir erkekle yatana kadar sürdü. Böylece Mildred kendi duygularını kendine saklamayı öğrendi ve ölüm, evlilik ya da bir kaza sonucu ailesinden ayrılacağı günü beklemeye başladı. Ama ailesini seviyordu. Annesiyle babasının ölümünü istediği, bilinç üstüne çıksa mutlaka dehşete düşerdi. Biçimsel bir yaşam süren bu üçlü arasında hiçbir yakınlaşma olmamıştı. tatlı, sevimli kişilerdi. Ama Mr. ve Mrs. Pritchard arasında Juan ve Alice Chicoinki gibi bir beraberlik düşünülemezdi. Mildred'in yakın ve doyurucu dostlukları ailesinin hiç anlayamadığı türdendi. Onlar öyleydi. Mildred de böyle. Babası erkek erkeğe gittikleri eğlence yerlerinde çıplak dans eden genç kadınlara ahlaksız damgasını vurur, onlara para veren, alkışlayan kişilerin de aynı suçu yükleneceği aklına gelmezdi. Bir iki kez o da karısının ısrarı üzerine Mildred'e erkeklere karşı kendini koruması için önerilerde bulunmayı denemişti. Dünyayı çok iyi tanıdığını ima ediyor, üstelik buna kendisi de inanıyordu. Bilgisi kulaktan dolma değildi, kendince. Bir kez gittiği genel evden, erkek erkeğe eğlencelerden ve karısının karşılıksız kuru teslimiyetinden geliyordu bilgisi. Bu sabah Mildred ekoza bir etek, kazak ve düz ayakkabılar giymişti. Üçü lokantadaki küçük masalardan birine oturmuşlardı. Mrs. Pritchard'ın siyah tilkiden yarım kürkü Mr. Pritchard'ın yanındaki bir çengele asılmıştı. Kürke göz kulak olmayı istediğinde karısının sırtına koymayı ya da çıkaracağı zaman gelişi güzel bir yere atılmayıp dikkatle asılmasına özen göstermeyi Mr. Pritchard alışkanlık edinmişti. Tüylerini biraz basılmış gördü mü kürkü elleriyle patlatlayarak kabartırdı. Bu kürkü pahalılığı, karısının giyişi ve diğer kadınların kürkü hayranlığı nedeniyle seviyordu. Siyah tilki az bulunan değerli bir şeydi. Ona göre davranılmalıydı. Yazın kürkün kaldırılması gerektiğini ilk düşünen oydu. Meksika'ya giderken hem oranın sıcak oluşu hem de yollarda haydutlarla karşılaşma olasılığı yüzünden kürkünün alınmamasını teklif etmişti. Mr. Pritchard ise tersini düşündü. Los Angeles ve Hollywood'a da gidilecekti. Buralarda herkesin kürkü vardı. Ayrıca Meksiko City'de gecelerin soğuk olduğunu duymuştu. Bunun için kürkle yola çıkmakta ısrar etti. Kürkü sosyal durumlarının bir göstergesi kabul ettiğinden Mr. Pritchard bu isteğe derhal uydu. Kürk onların inanılır, başarılı kişiler olduklarının simgesiydi. Güzel bavullarınız ve kürkünüz oldu mu gittiğiniz yerde itibar görürdünüz. Şimdi kürk Mr. Pritchard'ın yanında asılı duruyordu. O da eliyle kürkün üstündeki yabancı kılları temizliyordu. Masada otururken yatak odasından Alice'in Norma'yı suçlayan haykırışını duydular. Sözlerindeki hayvanca aşağılama onları dehşete düşürdü. Birbirlerine sokuldular. Mildred annesine bakmadan bir sigara yaktı. Bu işi ilk kez 21 yaşına bastığının 6. ayından sonra yapmıştı. Sigara içmesini hiçbir zaman onaylamayan annesi gözleriyle de belli etmişti. Önünde sigara içilmesinden hoşlanmıyordu. Yağmur durmuştu. Yalnız beyaz meşelerden sızan damlalar dama düşüyordu. Yerler su içinde vıcık vıcıktı. İlkbaharın getirdiği yararlı ortamla şişmanlamış ekinler yağmurun şiddetinden boyunlarını bükmüşlerdi. Sular tarlalardaki eğimlerden şırıl şırıl akıyordu. Yolun iki yanındaki hendekler ağzına kadar suyla dolmuş, hatta yer yer şoseye taşmıştı. Her tarafta su sesi vardı. Gelinciklerin bütün taç yaprakları dökülmüş, yabani bakkaların meyveleri sanki çok geliyormuş gibi boyunlarını bükmüşlerdi. Hava açılmaya başlamıştı. Bulutlar dağılıyor, altından pırıl pırıl mavi bir gökyüzü görünüyor, üzerinden ipek gibi bulutlar kayarak gidiyorlardı. Yükseklerde şiddetli bir rüzgar esiyor, bulutları dağıtıyordu. Yerde ise hava sakindi. Islak ot, kök ve solucan kokusu duyuluyordu. Belalar köşesindeki lokanta ve garajdan gelen sular küçük dereler halinde yolun yanındaki hendeklere akıyordu. Otobüs metalik boyası pırıl pırıl tertemiz duruyordu. Yanlarından hala sular akıyor, ön camında damlalar izler bırakıyordu. Lokantanın içi ise biraz fazla sıcaktı. Pimples tezgahın arkasında durmuş yardım etmeye çalışıyordu. Daha önce böyle bir şey yapmak aklından geçmemişti. Çalıştığı diğer yerlerde işini, dolayısıyla da patronunu sevememişti. Sabahın anısını hala yaşıyor, Juan'ın sesini duyar gibi oluyordu. Kit, ellerini yıka da bak bakalım Alice kahveyi hazırlamış mı? Ömründe duyduğu en tatlı cümleydi bu. O da Juan'a bir karşılıkta bulunmak istiyordu. Pritchard'lara portakal sıkmış, kahvelerini götürmüştü. Şimdi de bir yandan ekmek kızartıyor, bir yandan da yumurtalara bakıyordu. Mr. Pritchard, yumurtaları yağda pişirsek belki daha kolay olur demişti. Benim porsiyonumu tavada bırakırsanız böylece daha iyi pişmiş olur. Pimples peki demişti. Tava iyice kızmıştı. Yumurtalar cızırdıyordu. Çabuk kızaran yumurtalardan ortalığa ıslak tavuk tüyü gibi bir koku yayılıyordu. Mildred bacak bacak üstüne atmış, eteği bacağının arasına sıkışmıştı. Bacağının Pimples'in göremediği yanı mutlaka meydandaydı. Öbür tarafa dönüp bakmaya can atıyordu. Kısık gözleri fıldır fıldır dönüyor, neleri görebileceğini hesap ediyordu. Baktığını kızın görmesini istemiyordu. Kafasında planlar yapıyordu. Eğer kız kıpırdamazsa yumurtaları tabaklara koyarken koluna bir peçete takacak. Yumurtaları koyduktan sonra masaya geçecek. Birkaç adım yürüdükten sonra mahsurcuktan peçeteyi düşürecekti. Kazayla olmuş gibi. Eğilecek ve kolunun altından Mildred'in bacağına bakacaktı. Peçeteyi hazırlamış, yumurtaları çeviriyordu ki kız kıpırdandı. Pimples yumurtaları karıştırdı, dibi tutmuştu. Çatalla yanık kısımları tavada bırakarak yumurtaları tabağa aktardı. Yanmış yumurta kokusu lokantayı kaplamıştı. Mildred başını kaldırdı. Pimples'ın gözündeki parıltıyı gördü, aşağıya baktı. Eteğini sıkıştığını fark etti, düzeltti. Pimples bakmadığı halde göz ucuyla bunu gördü. Yakalandığını anladı, yanakları al al oldu. Yumurta tavasından koyu bir duman, ekmek kızartacağından da mavi mavi kıvılcımlar yükseliyordu. Juan yatak odasından gelip havayı kokladı. "Tanrım," dedi. "Ne yapıyorsun Kit?" Pimples rahatsız. "Yardım etmeye çalışıyordum," dedi. Juan güldü. "Sağ ol," dedi. "İyisin mi sen, yumurtalara yardım etme." Ocağın yanına geldi, tavadaki yanık yumurtaları musluğa boşalttı. Suyu açtı. Kızgın tavaya değen suyun hışırtıları, homurtularından sonra her şey suyla akıp gitti. Juan, "Kit, hadi sen de git motoru çalıştır. Çalışmayacak olursa sakın zorlama. Yoksa motor boğulur. Çalışmazsa hemen dispiratör kapağını sök, başlarını kurulamaya çalış. Islanmış olabilir. Çalıştırır çalıştırmaz küçük vitesi al, sonra vitesi büyüt. Bırak tekerlekler dönsün. Aman dikkatli ol, takozlar kaymasın. Ağır ağır çalışsın," dedi. Pimples ellerini kuruladı. "Yağına da bakayım mı?" "Evet. Canım sen işi biliyorsun. Bir bakıver. Bayağı kalındı yağ bu sabah." Pimples, "Belki biraz akmıştır," dedi. Juan'ın övgü dolu sözlerinden çok memnun kalmıştı. Mildred'in bacağına bakmayı falan unutmuştu. "Kimsenin çalacağı malacağı yok ama sen gene de göz kulak oluver otobüse." Pimples patronun bu şakasından yüz bularak güldü ve kapıdan çıkıp gitti. Juan tezgahın arkasından seslendi. "Karım bu sabah kendini pek iyi hissetmiyor," dedi. "Size ne verebilirim efendim? Daha kahve ister misiniz?" Mr. Pritchard, "Evet," dedi. "Çocuk yağda yumurta yapmaya çalışıyordu ama sanırım yaktı. Karım yumurtasını az pişmiş," dedi. Mrs. Pritchard, "Tabii taze iseler," diye araya girdi. Mr. Pritchard, "Taze iseler," diye devam etti. "Benimki iyice pişsin." Juan, "Tabii ki tazeler," dedi. "Şimdi buzluktan çıkardım." Mrs. Pritchard, "Buzluktan çıkmış yumurtayı yiyebileceğimi sanmıyorum," dedi. "E doğrusu bu. Size yalan söyleyemem." Mrs. Pritchard, "Bari bir kurabiye yiyeyim," dedi. Mr. Pritchard, "Benimki de öyle olsun." Juan içten bir hayranlıkla Mildred'in bacaklarına baktı. Kız da ona. Yavaş yavaş Juan'ın gözleri bacaklardan uzaklaştı. Kara gözler o kadar açık bir hayranlıkla bakıyorlardı ki Mildred biraz kızardı. Midesinde bir sıcaklık duydu. Sanki elektrik akımı geçiyordu. "Of," dedi. "Ben de biraz kahve ile kurabiye isterim." Juan, "Sadece iki kurabiye kalmış," dedi. "Size iki kurabiye ile bir ay çöreği getireyim. Siz aranızda paylaşın." Dışarıda otobüs bir patlamayla çalıştı. Sonra yumuşak bir homurtu çıkararak ağır ağır çalışmaya başladı. Juan, "Ses iyi geliyor," dedi. Ernest Horton yatak odasından usulca adeta kaçarak çıktı ve kapıyı arkasından kapattı. Mr. Pritchard'a gitti ve masanın üstüne 6 tane paket bıraktı. "Buyurun efendim, işte istedikleriniz," dedi. Mr. Pritchard cüzdanını çıkardı. $20 bozar mısınız?" "Hayır, maalesef." Mr. Pritchard Juan'a, $20 bozar mısınız?" diye sordu. Juan yazar kasada satış yok düğmesine bastı ve kağıt paraları tutan yayı kaldırarak "2 onluğum var," dedi. Ernest Horton, "İşime yarar," dedi. "Bende $1 kadar bir şey var. Siz bana $9 vereceksiniz." Onluklardan birini aldı ve Mr. Pritchard'a $1 verdi. Mrs. Pritchard, "Bunlar da ne?" diye sordu. Paketlerden bir tanesine uzandı ama kocası elinden çekip aldı. "Yo, sakın ha," diye muzipçe güldü. "Sürpriz demek. Öyle küçük kızlar kendilerini ilgilendirmeyen şeylere el sürmezler." Mr. Pritchard keyifli olduğu zaman karısına küçük kız derdi. Mrs. Pritchard da havaya girdi. Cici kızlar güzel hediyeyi ne zaman görecekler diye sordu. Paketleri can cebine tıkıştırırken göreceksin dedi. Kafasında fırsat bulur bulmaz toparlayarak içeri gireceği anı düşünüyordu. Aklına bir takım değişiklikler de geliyordu. Sanki ayağı çok acıyormuş da çorabı kendisi çıkaramıyormuş gibi davranacaktı. Karısına çorabını çıkarttıracak, onun yüzünü görünce ne keyiflenecekti. Kadın ayağını görünce korkudan ölebilirdi. Kadın hafifçe huysuzlanarak sordu. "Nedir bunlar Elliot?" "Öğreneceksin. Zamanı gelince öğreneceksin. Şimdi usta usta otur bakalım." Ernest'e döndü. "Bazı şeyler düşündüm," dedi. "Sana sonra söylerim." "Ernest, dünya hali bu. Yeni bir şey buldun mu köşeye dönersin. Kim eskiye bağlı kalmak ister? Hollywood'da dedikleri gibi. Bir şey yakaladın mı tamam. Bir de ona senaryo uydurdun mu? Ne âlâ. Çevirdiğin film para kazanırsa biraz hileyle, çok değil ha, biraz hileyle köşeye dönersin. Mr. Pritchard mantıklı görünüyor dedi. Çok haklısınız. Ernest yeni bir şeyler bulmak eğlenceli olur dedi. Bir tabureye oturdu, bacak bacak üstüne attı. Yanılabilirsin de. Şimdi bende iyi bir icat var. Kendimce artık sırtımı dayar, paralarımı sayarım diyordum. Yanılmışım. Benim gibi eli çantalı, devamlı seyahat eden birçok kişi var. Bir yerde kongre vardır ya da önemli saydığın biri ya da bir flörtün. Smokin almak istersin. Smokin'i bavula sığdırmak zordur. Bütün yol boyunca bir ya da iki kez giyeceksindir. O zaman aklıma geldi. Örneğin dedim, bir koyu renk elbisen olsa, lacivert ya da siyah yakın. İpekten küçük parçacıklar yaptırsan, yaka şeklinde ve de şeritler. Gereğinde pantolona takı verirsin ya da yakana iliştirirsin. İşte sana smokin. Hatta bunları taşıyacak bir poşet bile düşündüm. Mr. Pritchard, deme dedi. Harika bir fikir. Şu an çantamda böyle bir smokini koyacak bu kadar yer bile var. Böyle bir şeyle çok ilgilenirim. Bunun patentini alsan ve reklam kampanyası açsan, Allah bilir bir sinema yıldızı da bu konuda sana yardımcı olabilir. Ernest elini havaya kaldırdı. Ben de aynen bunları düşündüm dedi. Yanılmışım, siz de yanıldınız. Patronunu çıkardım. Bantların pantolona takılacağı küçük halkalara kadar düşündüm. Sonra büyük bir konfeksiyoncuya pazarlamacı olarak çalışan bir arkadaşa rastladım. Ernest güldü. Beni derhal hizaya getirdi. Böyle bir şey yap da bütün konfeksiyoncular birleşip seni kovalasınlar dedi. Bunlar bir smokini 50 ila 100 dolar arasında satarlar. Sonra sen 10 dolarlık bir buluşla çıkıp bunların piyasasını alt üst et. Seni yaşatırlar mı sanıyorsun dedi. Mr. Pritchard başını ciddiyetle salladı. Evet anlıyorum. Elbette onlar da kendilerini korumak isterler. Ernest yani pek ümit vermedi dedi. Halbuki ben çubuğumu yakıp paraları sayacağım sandım. Düşündüm ki örneğin uçakla seyahat eden birinin bavulunda yer kısıtlı. Yer bakımından ekonomik yapı olarak adam hakkı. Bu surette bir taşla iki kuş vurmuş gibi olacak. Sonra takı fabrikatörleri işe el atarlar dedim. Taşlı kol düğmeleri ve gömlek düğmeleri yaparlar. Güzel de paketledin mi demeye kalmadı. Kimseye akıl danışamadım. Belki hala bir şey yapılabilir. Mr. Pritchard, seninle şöyle bir karşılıklı konuşalım dedi. Bunlara patenti aldın mı? Yok hayır, ilgilenecek birini bulmadım. Masrafa girmek istemedim. Mr. Pritchard, ooo dedi, haklısın. Avukat, vergi falan derken mühim bir para tutabilir. Belki de haklısın. Sonra konuyu değiştirdi. Joanna, ne zaman yola çıkabiliriz diye sordu. Greyhound saat 10'da gelir. Biraz yük ve yolcu getirir. Saat 10.30'da yola çıkmamız gerekir. Tarife böyle. Daha başka bir şey ister misiniz? Kahve falan. Mr. Pritchard, biraz daha kahve dedi. Joan kahveyi getirdi. Sonra pencereden dışarı baktı. Otobüsün tekerlekleri havada dönüyordu. Mr. Pritchard saatine göz attı. Daha bir saatimiz var dedi. Binanın yanından uzun boylu, kamburlaşmış, yaşlı bir adam göründü. Bu Pimpas'ın yatağında yatan adamdı. Lokantanın kapısını açıp içeri girdi. Bir tabureye oturdu. Damar sertliği ve kireçlenmeden boynu devamlı eğik gibi duruyor. Burnu sanki yeri işaret ediyordu. 60'ı geçeli epey olmuştu. Kaşları filo köpeğininki gibi gözlerini örtüyordu. Kırışmış uzun üst dudağı, dişlerinin üstünde kıvrılmış, gergedan boynuzu gibi olmuştu. Ön dişleri adeta birbirine dolanmıştı. Gözleri sarımsı, altın renkliydi. Görünüşü ise korkunçtu. Hiçbir giriş yapmadan hoşuma gitmiyor dedi. Dün araba bozulduğunda hoşuma gitmemişti. Bugünse dünden kötü. Joan, arka tekerlekleri onardım. Şimdi dönüyorlar dedi. Yaşlı adam, ben vazgeçiyorum. Sen hiç oraya döneceğim dedi. Tabii olabilir. İçimde tuhaf bir his var. İstemiyorum. Sanki beni uyarıyor. Bundan önce de birkaç kez olmuştu. Bir seferinde aldırış etmeyeyim dedim. Başım derde girdi. Joan, otobüsün bir şeyi yok dedi. Sesinde belli belirsiz bir kızgınlık vardı. Adam, ben otobüsten bahsetmiyorum dedi. Ben bu memlekette yaşıyorum. Yerlisiyim. Toprak su dolu. San Ysidro ırmağı da kabarıyor. San Ysidro kabardığı zaman ne olduğunu bilirsiniz. Pico Blanco'nun altından gelir. Yalnız Çam Vadisi'nde büyük bir daire çizer. Toprak su dolar ve bu suyun her damlası San Ysidro'ya akar. Irmak şimdi delirmiştir. Mr. Pritchard endişeyle baktı. Tehlike var mı diye sordu. Dur bakalım dedi Mr. Pritchard. Adam, içimde kötü bir his var. Eskiden yol ırmak boyunca gider, üstünden geçmezdi. 30 yıl önce Mr. Trask kendini yol mühendisi tayin ettirdi. Eski yol ona kafi gelmedi. Irmağın üstüne iki köprü yaptırdı da eline ne geçti sanki. 15 kilometre kısaldı yol. Hepsi bu. Kente 27 bin dolara mal oldu. Mr. Trask haydutun biriydi. Tutuk boynunu Pritchard'lara çevirdi. Haydut, 3 yıl önce öldüğü zaman başka bir olaydan mahkemeye veriliyordu. Zengin bir adam olarak öldü. Kaliforniya Üniversitesi'nde biz vergi verenlerin parasıyla okuyan iki yetişkin oğlu var. Durdu, üst dudağı sararmış dişlerinin üzerinde dalgalandı. O köprüler bir zora geldi mi çok dayanmaz. Betonu gerektiği kadar sağlam değildir. Ben gitmekten vazgeçtim. Sanyistora'ya döneceğim. Şu an ırmakta önceki gün bir şey yoktu. Öyle fazla su falan da yoktu dedi. Sanyistora ırmağını bilmiyorsun. 200 saat içinde taşabilir. Ben onun 1 kilometre kadar genişlediğini, önüne gelen inekleri, kümesleri sürüklediğini bilirim. İçime böyle bir sıkıntı geldi mi dünyada gitmem. Ha öyle boş şeylere inanmam ama sizce otobüs köprüden geçemez mi? Ben ne düşündüğümü söyleyeyim. Bildiğim bir şey varsa o da Trask'ın bir haydut olduğudur. 36.500 dolarlık bir miras bıraktı. Oğulları şimdi üniversitede onu yemekle meşguller. Juan tezgahın arkasından çıkıp duvardaki telefona gitti. Alo, bana Bilid'in benzin istasyonunu bağlar mısınız? San Juan yolu üstünde. Numarasını bilmiyorum. Biraz bekledi. Sonra alo, ben köşeden Çikoy. Irmak ne alemde? Ha öyle mi? Köprü nasıl? Ya öyle mi? Peki, yakında görüşürüz. Juan telefonu kapattı. Irmak'ta sular epeyce yükselmiş diye açıkladı. Ama köprü iyiymiş. Hele Çam Vadisi bir bulutluk suyunu nehre boşaltsın. 1 saatte sular yükselir. Siz oraya gittiğinizde köprünün yerinde yeller esiyordur. Juan sabırsızca adama sordu. Ne yapmamı istiyorsunuz yani, gitmeli miyim? Ne isterseniz yapın. Ben sadece vazgeçtiğimi ve Sanyistora'ya dönmek istediğimi söylüyorum. Benim böyle saçmalıklarla uğraşacak vaktim yok. Bir kez daha içime böyle doğmuştu. Aldırış etmemiştim de 2 bacağım birden kırılmıştı. Hayır efendim, hayır. Dün otobüsünüz bozulduğunda da içinde aynı duygular vardı. Juan, o zaman gelmeyin dedi. Benim de istediğim bu. Sen buralarda eskilerden değilsin. Benim Trask hakkında bildiklerimi bilmezsin. Maaş yılda 1500 iken 36.500 miras. Buna ne dersin bakalım? Sizi Greyhound'a bindireceğim. Ben sana Trask'ı kötülemiyorum. Sadece olanları söylüyorum. Sen kararını kendin var. 36.500 dolar. Ernest Horton, ya köprü çökerse dedi. Juan, o zaman biz de geçmeyiz diye yanıtladı. Peki ne yapacağız? Geri mi döneceğiz? Tabii, ya öyle yapacağız ya da karşıya atlayacağız. Boynu tutuk adam zafer kazanmış bir edayla, işte görüyorsunuz dedi. Ters yüzü dönüp geleceksiniz. Sanyistora otobüsünü de kaçırmış olacaksınız. Burada ne kadar kalabilirsiniz? Aylarca mı? Yeni bir köprü yapılana kadar mı? Yeni karayolları müdürü kim biliyor musunuz? Okuldan yeni çıkmış bir mühendis. Sadece kitap okumuş. Hiçbir deneyimi yok. Projesini çizer ya, bakalım köprüyü yapabilecek mi? Göreceğiz bakalım. Birden Juan güldü. Tamam dedi. Daha eski köprü yıkılmadı ve siz yenisinin yapılıp yapılmayacağına dertleniyorsunuz. Adam ağrıyan boynunu yana çevirdi. Ne oldu yoksa korkuyor musunuz diye sordu. Bir an Juan'ın kara gözlerinde kırmızı bir ışık yanar gibi oldu. Evet dedi. Sizi Greyhound'a bindireceğim, merak etmeyin. Zaten ben de sizi otobüsümde istemiyorum. Beni sepetleyemezsin. Sen kamu görevlisisin. Juan yorgun. Pekala dedi. Bazen niye bu otobüste uğraşıyorum diye düşünüyorum. Kim bilir, belki de yakında vazgeçerim. Sadece baş ağrısı benim için. İçine doğuyormuş. Deli mi ne? Bernice bu konuşmayı dikkatle dinliyordu. Böyle şeylere inanmam ama dediklerine göre Meksika'nın en kurak mevsimiymiş. Yağmurlar başladı mı yaz geldi demekmiş.